Ayrım 28.
Bir insanı yalnız keyfi isteğinden zora sokmak, cezalandırmak gibi bir işi yapmak, yalnız içinden geldiği için bir adamın görevini hafifletmez ya da ona ödül vermezdi. Yapılması ve yapılmaması gereken işler konusunda nasıl bir ölçüye dayandığını da açıklayamazdı. Ama bu ölçü onun ruhunda sağlam, sarsılmaz bir temele dayanıyordu. Herhangi bir başarısızlık ya da karışıklık karşısında sık sık "Bizim Rus halkı işte böyledir" diye söylenir, köylüden nefret ettiğini sanırdı. Oysa "bizim Rus halkı" dediğini yüreğinin bütün gücüyle sever, onun yaşayışından hoşlanırdı ve çiftlikte iyi sonuçlar veren tek yöntemi, tek yolu bu sayede anlamış, onu bu sayede benimsemişti. Prenses Maria kocasını duyduğu bu sevgiden kıskanıyor, kendisi onu paylaşmadığı için üzülüyordu. Ancak kendisine yabancı gelen, ona apayrı görünen bu dünyanın Nikola'ya tattırdığı sevinçleri de, üzüntüleri de anlamasına olanak yoktu. Nikola'nın güneş doğarken yatağından kalkıp bütün sabahını tarlada ya da harman yerinde geçirdikten, ekim, hasat ya da tarlaların otlardan temizlenmesi gibi işlerle uğraştıktan sonra çay içmeye döndüğü vakit niçin bambaşka bir heyecan, bir mutluluk içinde olduğunu anlayamıyordu. Nikolay'ın zengin bir çiftlik sahibi olan köylü Matvey Yerminiş'in bütün gece ailesiyle birlikte tarlalardan demet demet buğdayları taşıdığını, oysa henüz hiç kimsenin tarlalarının toplanmamış olduğunu, buna karşılık kendi tarlalarında demetlerin bağlanıp yan yana dizildiğini anlatırken niçin heyecanlandığını, bütün bunlardan niçin hayranlıkla söz ettiğini kavrayamıyordu bir türlü. Kurumaya yüz tutmuş yulav başaklarının üzerine hızlı hızlı ılık bir yağmur yağdığı vakit niçin pencereden balkona geçerek bıyık altından gülümseyip göz kırptığını, biçilen buğdayın ya da toplanmış demetlerin dizildiği tarlayı tehdit eden bir bulutlu rüzgar sürükleyip götürünce yüzü kızarmış, teni güneşte yanmış, pelin ve nane kokuları içinde eve dönerek ellerini ovuştura ovuştura, "Eh, böyle bir günümüz olsun, ondan sonra benim ürünlerim de, köylülerinki de toplanmış, ambarlara doldurulmuş olacak" diye niçin coşkuyla söylendiğini hiç anlamıyordu. İsteklerini her zaman yerine getirmeye hazır olan iyi yürekli Nikolay'ın görevlerini bırakmalarına izin vermesi için kendisine başvuran kimi köylü kadınları ile köylülerin ricalarını ona bildirdiği vakit, onu ilgilendirmeyen, işi burnunu sokmaması gerektiğini söyleyerek, niçin bu istekleri üsteleyerek öfkeyle geri çevirdiğini daha da az anlıyordu. Nikolay'ın kendini özgü ve tutkuyla sevdiği bambaşka bir dünyası olduğunu duyumsuyordu ama bu dünyanın bağlı olduğu kuralları anlayamıyordu. Prenses Maria onu anlamaya çalışarak kendi adamlarının iyiliği için uğraşmakla ne deyin sevap işlediğini söylüyor ama o vakit Nikolay kızıyor, "Hiç de değil" diyordu. "Öyle bir şey aklıma bile gelmez. Onların iyiliği için parmağımı bile oynatmam. İnsan kardeşlerimizin iyiliği için uğraşmak falan filan, bunlar hep romantik şeyler, kadınca sözler. Benim en başta düşündüğüm çocuklarımızın günün birinde yoksul kalmalarını önlemektir. Varlığımızı sağken gerektiği biçimde düzenlemeliyim. Bütün sorunum bu." Güçlü, devingen bir insan olduğunu belli eden yumruğunu sıkıyordu. "Elbette herkesin hakkını da vermeli. Çünkü eğer köylü çıplaksa, açsa ve bir tek atı varsa ne kendisine ne de bana yararı dokunacak deyin iş görebilir." Nikolay herhalde bu yüzden, yani herhangi bir şeyi yalnız başkalarının hatırı için salt iyilik etmek amacıyla yaptığını düşünmeyi doğru bulmadığı, her yaptığıyla bir şeyler yarattığına inandığı için serveti gittikçe artıyordu. Komşu köylüler bile kendilerini satın alması için gelip yalvarıyorlardı. O öldükten sonra da çiftlikleri nasıl yönettiğini anlatan öyküler köylüler arasında kutsal bir anı olarak uzun süre yaşadı. Tam bir çiftlik sahibiydi. Önce köylüleri sonra kendini düşünüyordu. Rüşvet de yedirmezdi. İşte tam anlamıyla bir çiftlik sahibiydi. Başka ne denir diyorlardı onun için hep. Çiftlik yönetimi konusunda Nikolay'ı üzen tek şey çabuk öfkelenmesi ve eski bir süvari olarak hemen pataküte girişmeye alışkın olmasıydı. Bunda başlangıçta bir suç göremiyordu. Ama evliliğinin ikinci yılında bu çeşit cezalar konusunda beslediği düşünceler birden değişti. Bir yaz sabahı Boguçarova'dan artık ölmüş olan Duru'nun yerine gelen ve çeşit çeşit dalaverelerle görevini kötüye kullanmakla suçlanan muhtar çağrıldı. Nikolay onu kapıda karşıladı. Sorduğu sorulara muhtarın verdiği ilk yanıtlardan hemen sonra sofadan çığlıklarla dayak sesleri duyuldu. Öğle vakit Nikolay yemeğe dönünce başını ta gergefinin üzerine eğmiş olan karısının yanına geldi ve her zaman yaptığı gibi o sabah uğraştığı işlerden konuşurken söz arasında Boguçarova'dan gelen muhtarı anlattı. Kontes Maria hep aynı duruşta başını eğmiş, dudaklarını kısmış olarak oturuyor, kızarıp bozarıyor, kocasının sözlerine karşılık vermiyordu. Nikolay olup bitenleri anımsayınca bile öfkeleniyor, ''Ne bayağı, ne namussuz herif!'' diyordu. ''Hiç değilse sarhoş olduğunu, olup bitenleri görmediğini söyleseydi bana.'' Birden, ''Ne oluyorsun Marie?'' diye sordu. Prenses Maria başını kaldırdı, bir şey söylemek istedi ama hemen kaşlarını çatarak dudaklarını kıstı. ''Ne var, ne oluyorsun yavrucuğum?'' diye yineledi Nikolay. Aslında çirkin olan Prenses Maria ağladığı vakit güzelleşirdi. Ama hiçbir zaman acıdan ya da bir şeye canı sıkılınca ağlamazdı. Yalnız üzüldüğü ya da birine acıdığı vakit ağlardı. Gözyaşı döktüğünde o ışıklı gözleri anlatılmaz bir güzellikte olurdu. Nikolay elini tutar tutmaz Prenses Maria artık kendisini tutamadı, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. ''Nikolay, olup bitenleri gördüm, gerçekten suçlu ama niçin sen, niçin sen Nikolay?'' diye elleriyle yüzünü kapadı. Nikolay sustu, kıpkırmızı olmuştu. Karısının yanından uzaklaşarak hiç konuşmadan odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Karısının niçin ağladığını anlamıştı. Ama ilk anda çocukluğundan bu yana alıştığı, en basit şey saydığı bu davranışın kötü olduğu konusunda onunla aynı düşüncede olmayacağını, bunu kabul edemeyeceğini duyumsadı. Nedir bu? Gereksiz bir duygusallık mı? Kadınca bir yufka yüreklilik göstergesi mi? Yoksa bu sözlerinde gerçekten haklı mı? Diye soruyordu kendi kendine. Bu sorunu çözemeyince bir kez daha karısının üzüntülü ama gene de onu sevdiğini vurgulayan yüzüne baktı ve birden onun haklı olduğunu, kendisinin ise çoktandır kendi vicdanına karşı suç işleyip durduğunu anlattı. Karısına yaklaştı yavaşça. ''Marie, bir daha böyle bir şey olmayacak, sana söz veriyorum.'' dedi. Sonra da özür dileyen bir çocuk sesiyle ''Hiçbir zaman olmayacak.'' diye yineledi. Kontes'in gözünden dökülen yaşlar hızlandı. Birden kocasının elini tutup öptü. Konuyu değiştirmek için Nikolay'ın parmağında Laokon taşı bulunan yüzüğüne bakarak ''Nikolay, kameyi ne zaman kırdın?'' diye sordu. ''Bugün işte. Hep o işten ötürü. Ah Marie, ne olursun bana gene onu anımsatma.'' dedi. Ve gene kızardı. ''Sana onurum üzerine söz veriyorum. Bir daha kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Bu da bana hep bu işi anımsatan bir anı olarak kalsın.'' O günden sonra Nikolay, muhtarlarla ya da ustabaşılarla konuşurken öfkelenip de kan yüzüne saldırdığı ve elinde olmayarak yumruklarını sıktığı vakit hep parmağındaki kırık yüzüğe dokunuyor, dokunur dokunmaz da öfkelendiği adamın karşısında gözlerini yere indiriyordu. Bununla birlikte yılda bir iki kez gene kendini unutuyor, o zaman da karısına gelip yaptığını açıklıyor, bunun son olduğunu, bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyleyerek gene söz veriyordu. Böyle anlarda kırılmış yüzüğünü işaret ediyor ve ''Herhalde benden nefret ediyorsun Marie değil mi?'' diyordu. ''Bunu hak ettim.'' Kontes Maria kocasını avutmaya çalışarak hüzünle ''Böyle bir şey olup da kendini tutamayacağını duyumsayınca hemen çekilip gitsene, hemen uzaklaşıver oradan.'' diyordu. Nikolay ildeki aristokratlar arasında saygı duyulan ama sevilmeyen bir insandı. Aristokratların çıkarları onu ilgilendirmiyordu. Bu yüzden kimileri onu kibirli, kimileri de budala sayıyorlardı. Bahar ekiminden başlayarak hasada değin yazın bütün zamanını çiftlik işleriyle geçiriyordu. Güzünde çiftlik işleriyle uğraşırken olduğu gibi aynı ciddilikle başlıyor, avcılarla birlikte bir ay için sürek avına gidiyordu. Kışınsa başka köylere gidiyor, okuyarak vakit geçiriyordu. Okuduklarının çoğu her yıl belirli bir para karşılığında getirttiği tarih kitaplarıydı. Ciddi kitaplardan kendine bir kitaplık oluşturmaya çalışıyor ve satın aldığı bütün kitapları okumayı görev sayıyordu. Önemli bir iş yapıyormuş inancıyla çalışma odasına kapanıyor ve okuyordu saatlerce. Bu işi üzerine aldığı bir görev sayıyordu. Ama sonradan bu okuma ona belirli bir zevk kazandıran, ona ciddi bir işle uğraştığını duyumsattıran alışılmış bir iş olmuştu. Arabayla herhangi bir iş için dışarı çıktığı zamanların dışında kışın bütün vaktini evde geçiriyor, ailesiyle birlikte oturuyor, annesiyle çocuklar arasındaki ilişkilerin en küçük ayrıntılarına değin iniyordu. Karısına karşı gittikçe daha büyük bir yakınlık duyuyor, her gün onda yeni bir duygu hazinesi buluyordu. Nikolay evlendiğinden bu yana Sonya da onun evinde oturuyordu. Daha evlenmeden önce kendini suçlayıp onu överek nişanlısına Sonya ile kendisi arasında olup bitenleri anlatmıştı Nikolay. O zaman Prenses Maria kuzenine karşı yumuşak ve iyi davranmasını istemişti. Şimdi ise kocasının suçluluğunu tam anlamıyla duyumsuyor, dahası Sonya'ya karşı kendisinin de suçlu olduğunu düşünüyordu. Nikolay'ın bu seçimi yapmış olmasında servetinin rol oynadığını sanıyor, Sonya da hiçbir suç bulamıyor, onu yürekten sevmek istiyordu. Öyleyken içinde ona karşı bir sevgi duymak şöyle dursun, sık sık kötü duyguların uyandığını duyumsuyor ve bunlara bir türlü karşı duramıyordu. Bir gün arkadaşı Natasha'ya Sonya'dan söz ederek kendisinin ona karşı haksızlık ettiğini dile getirdi. Natasha, biliyor musun dedi, bak İncil'i okudum, orada doğrudan doğruya Sonya ile ilgili bir yer var. Kontes Maria şaşırıp kalmıştı. Ne diyorsun? Orada sahip olana verilecek, sahip olmayandan alınacaktır denildiğini anımsıyor musun? İşte Sonya sahip olmayandır. Niçin hep böyle oluyor bilmiyorum. Belki de onda yeteri değin bencillik yoktu ondan. Ama biliyorum ki sahip olduğu elinden alınacaktır. Hem alındı işte. Kimi vakit ona müthiş acıyorum. Eskiden Nikolay'ın onunla evlenmesini isterdim. Ama her zaman içimde sanki bu iş hiçbir zaman olmayacakmış gibi bir duygu vardı. Sonya renksiz, kokusuz, kısır bir çiçek. Anlıyor musun? Hani çileğin çiçeği gibi. Kimi vakit onun için üzülüyorum. Kimi vakitte düşünüyorum ki biz onun yerinde olsaydık o bizim için bunları duymazdı. O bizim gibi duyumsamıyor. Kontes Maria Natasha'ya İncil'deki sözleri başka türlü anlamak gerektiğini anlatıyor. Ama Sonya'ya bakarken Natasha'nın yorumunun doğru olduğunu kabul ediyordu. Gerçekten de Sonya durumu kendisine hiç acı gelmiyormuş gibi davranıyordu. Renksiz, kokusuz çiçek tanımlaması gittikçe daha çok yaraşıyordu ona. Ayrı ayrı insanlardan çok bütün aileye değer veriyor gibiydi. Bir kedi gibi insanlara değil eve alışmıştı. Yaşlı kontese hizmet ediyor, çocukları okşuyor, şımartıyordu. Elinden gelen küçük önemsiz hizmetleri her zaman yapmaya hazırdı. Ama nedense bütün bu yaptıkları elde olmayarak pek az minnetle karşılanıyordu. Lisigori baştan başa onarımdan geçmişti. Ama ölen prensin zamanında olduğu gibi görkemli değildi artık. Yoksulluk zamanında yapımına başlanan ek binalara sade bile denemezdi. Eski taş temellerin üzerinde kocaman ev ahşaptı ve yalnız içeriden sıvanmıştı. Birçok insanı alabilen, tahtaları boyanmamış, koca ev, çiftliğin ak kavaklarından ve kendi marangozlarının elinden çıkmış en sıradan eşyalarla, oturma yerleri sert divanlar, koltuklar, masalar, iskemlelerle döşenmişti. Evde herkese ve her şeye yer vardı. Uşaklar için ayrı odalar, konuklar için de ayrı daireler yapılmıştı. Rostovlar ile Bolkonskilerin yakınları kimi vakit 16 at koşulu arabalarla, düzinileri bulan uşaklarıyla birlikte Lisigori'ye gelir ve orada aylarca kalırlardı. Bundan başka yılda 4 kez ev sahiplerinin ad günlerinde evde 1-2 gün için 100 kişi deyin konuk toplanırdı. Yılın geri kalan zamanındaysa alışılmış günlük uğraşlar, çiftliğin kendi ürünlerinden yapılmış yiyeceklerin sunulduğu çaylar, kahvaltılar, öğle ve akşam yemekleriyle düzeni hiç sarsılmayan bir yaşantı sürüp gidiyordu. 1820 kışının 5 Aralık'ında Aziz Nikola yoğurtusunun arifesindeydi. Natasha çocukları ve kocasıyla birlikte ağabeyine konuk gelmişti. Söylediğine göre Pierre 3 haftalığına Petersburg'a gitmişti iş için. Ama orada kalışı artık neredeyse 7. haftayı bulmak üzereydi. Her an gelmesi bekleniyordu. 5 Aralık günü Rostovlar'da Bezuhoflar'dan başka Nikolay'ın eski dostu emekli general Vasily Fyodorovich Denisov da konuktu. Nikolay biliyordu ki ayın 6'sında yani konukların bir araya geleceği yortu günü sırtından köylü kaftanını çıkarıp ceket ve dar çizmeler giymek, kendi eliyle yaptırdığı kiliseye gidip tören bittikten sonra kutlamaları kabul etmek, konuklara içki ve meze sunarak soylu kişilerin seçiminden ve o yılki ürünlerden söz açmak zorunda kalacaktı. Ama arife gününü her zamanki hava içinde geçirme hakkına sahip olduğunu düşünüyordu. Onun için o gün öğleden önce karısının yeğeninin olan Riyazan köyünün kahyasının hesaplarını denetledi. İki iş mektubu yazdı ve gidip harman yerine baktıktan sonra sığırlar ile atların bulunduğu avluya yöneldi. Ertesi günü büyük yortu olduğu için herkesin içeceğini düşünerek gereken önlemleri aldı. Öğle vakti eve döndü ama karısıyla baş başa kalıp konuşmaya bile vakit bulamadan bütün evdekilerin toplandığı 20 kişilik sofranın başına oturdu. Annesi, annesinin yanında oturan Bezuhova adında yaşlı bir kadın, karısı, 3 çocuğu, dadılar, prensin Lisigori'de sakin bir yaşam süren mimarı yaşlı Mihail Ivanoviç vardı sofrada. Kontes Maria sofranın öbür başında oturuyordu. Ama daha kocası yerine oturur oturmaz onun peçeteyi kaldırışından, önünde duran bardak ile kadehi kendine doğru çekişinden, çiftlikle uğraştıktan sonra doğrudan doğruya sofraya oturup çorbasını içmeyişinden gene fena halde canının sıkıldığını anlamıştı. Kontes Maria onun bu ruh halini çok iyi bilir, kendisi neşeli olduğu vakit sakin sakin kocasının çorbasını içmesini bekler, ancak ondan sonra konuşmaya başlar, sıkıntısının hiçbir nedene dayanmadığını kabul ettirirdi. Ama bu sefer gözlemlerinden yararlanmayı büsbütün aklından çıkarmıştı. Nikolay'ın hiçbir neden olmadığı halde durup dururken onu öfkelendirdiğini duyumsuyor, buna üzülüyor, mutsuz oluyordu. Kocasına bu vakte değin nerede olduğunu sordu. Nikolay yanıt verdi. Kontes Maria gene çiftlikte her şey yolunda olup olmadığını sordu. Karısının sesinin tonunda bir olağan dışılık sezdiği için hoşnutsuzlukla yüzünü buruşturarak baştan savma bir karşılık verdi Nikolay. Kontes Maria, demek yanılmamışım, iyi ama bana niçin kızıyor diye düşündü. Nikolay kendine yanıt verirken onun kendisine karşı hoşnutsuzluk duyduğunu, dahası konuşmayı bir an önce kesmek istediğini anlamıştı sesinin tonundan. Kendi sözlerinin de doğal olmadığını duyumsuyordu ama birkaç soru daha sormaktan kendini alamadı. Sofrada konuşmalar Denisov sayesinde kısa bir süre sonra herkesin katıldığı devingen bir söyleşiye dönüştü. Dolayısıyla da Kontes Maria kocasıyla konuşmadı. Sofradan kalkıp da herkes yaşlı kontese teşekkür etmeye giderken, Kontes Maria kocasına elini uzatarak onu öptü ve kendisine niçin kırgın olduğunu sordu. Nikolay, her zaman tuhaf tuhaf düşüncelere kapılırsın. Sana darılmak aklımdan bile geçmez, dedi. Ama Nikolay'ın her zaman sözü Kontes Maria'nın sorusuna beklediği yanıtı vermişti. Evet, kırgınım, nedenini söylemek istemiyorum anlamına geliyordu bu söz. Nikolay karısıyla o deyin iyi bir yaşam sürüyordu ki, kıskançlıktan ötürü aralarında anlaşmazlık baş göstermesini isteyen Sonya ile yaşlı kontes bile onları suçlamak için bir neden bulamıyorlardı. Bununla birlikte aralarında düşmanlık anları da oluyordu. Kimi vakit özellikle en mutlu dönemlerinden sonra birden birbirlerine karşı bir yabancılık ve düşmanlık uyanıyordu içlerinde. Bu duygu en çok Kontes Maria hamile olduğu zamanlar kendini gösterirdi. O sırada da hamileydi. Nikolay yüksek sesle, sözüm ona neşeliymiş gibi, baylar ve bayanlar, dedi. Kontes Maria'ya Nikolay'ın bunu kasıtlı olarak kendisini gücendirmek için söylüyormuş gibi geliyordu. Yarın saat 6'da kalkmamız gerekiyor. Yarın epey dinleneceğiz. Şimdi gidip dinlenmeli biraz. Sonra Kontes Maria'ya başka hiçbir şey söylemeden gidip küçük oturma odasındaki divanın üzerine uzandı. Kontes Maria işte hep böyle yapıyor diye düşündü. Herkesle konuşuyor, yalnız benimle konuşmuyor. Anlıyorum, anlıyorum, benden tiksiniyor. Özellikle hamile olduğum için. Aynada iyice şişmiş karnına, zayıflamış sarı beyaz yüzüne ve her zamankinden daha iri görünen gözlerine baktı. Her şey ona tatsız göründü. Denisov'un bağırışları ile gülüşü, Natasha'nın konuşmaları ve özellikle Sonya'nın ona yan yan gözetler gibi bakıp durması. Zaten Sonya, Prenses Maria'nın öfkeli olduğu sıralarda hırsını almak için aklına ilk gelen bahane oluyordu. Nelerden söz ettiklerini anlamayarak konuklarla birlikte bir süre oturduktan sonra yavaşça çıktı, çocukların odasına gitti. Dizili iskemlelere oturmuş, Moskova'ya gidiyordu çocuklar. Onu kendileriyle birlikte gelmeye davet ettiler. Kontes Maria da oturup onlarla bir süre oynadı. Ama kocasının o hiçbir nedene dayanmayan öfkesi aklından çıkmıyor, içine acı veriyordu. Kalktı, güçlükle parmaklarının ucuna basarak küçük oturma odasına gitti. Belki de uyumuyordur. Uyumuyorsa onunla açıkça konuşuyorum diyordu kendi kendine. Büyük oğlu Andriyusha annesinin davranışını izleyerek parmaklarının ucuna basa basa arkasından geliyordu. Kontes Maria onu görmedi. Büyük oturma odasına girdiği vakit Sonya, "Sevgili Maria herhalde uyuyor, öyle yorgun ki," dedi. Andriyusha onu uyandırmasın. Her gittiği yerde karşısına Sonya çıkıyormuş gibi geliyordu Kontes Maria'ya. Arkasına baktı, Andriyusha'nın geldiğini gördü. Sonya'nın haklı olduğunu duyumsadı ve asıl bu yüzden kıpkırmızı oldu. Kendini onu azarlamaktan zorla alıkoyuyordu. Hiçbir şey söylemedi ve yalnız Sonya'nın sözünü dinlemiş olmamak için eliyle Andriyusha'ya arkasından gürültü etmeden sessizce gelmesini işaret etti, kapıya yaklaştı. Sonya öbür kapıdan çıktı. Nikolay'ın yattığı odadan karısının en küçük ayrıntılarına değin tanıdığı düzenli soluk alışı duyuluyordu. Bu sesi duyuyor, karşısında kocasının kusursuz güzel alnını, bıyıklarını ve gecenin karanlığında sık sık uzun uzun seyrettiği yüzünü görüyordu. Nikolay birden usulca kımıldanarak boğazını temizledi. Aynı anda kapının oradan Andriyusha, "Babacığım, annem burada duruyor," diye bağırdı. Kontes Maria korkudan sarardı ve oğluna işaretler yapmaya başladı. Çocuk sustu. Kontes'e korkunç görünen sessizlik bir dakika sürdü. Nikolay'ın kendini uyandırmalarından ne denli hoşlanmadığını biliyordu. Birden gene usulca bir hırıltı işitildi ve bir kımıldanma oldu. Sonra Nikolay'ın tedirgin sesi duyuldu. "İnsana bir dakika rahat vermezler. Mari, sen misin? Niçin getirdin onu buraya?" "Ben yalnızca nasılsın diye bakmaya geldim. Onun peşimden geldiğini görmemiştim. Özür dilerim." Nikolay hafifçe öksürdü, sonra sustu. Kontes Maria kapının önünden çekilip oğlunu çocuklara ayrılan odaya götürdü. 5 dakika sonra Nikolay'ın sevgilisi 3 yaşındaki kara gözlü Natasha, ağabeyinden babasının küçük oturma odasında uyuduğunu öğrenince annesine belli etmeden koşarak onun yanına gitti. Kara gözlü küçük kız hiç korkmadan kapıyı gıcırtatarak açtı. Tombul, dolgun küçük ayaklarıyla tok adımlar atarak divana yaklaştı. Sırtını dönmüş yatan babasının duruşunu inceledikten sonra parmaklarının ucunda kalkarak uzandı. Nikolay'ın başının altına soktuğu elini öptü. Nikolay ona dudaklarında yumuşak bir gülümseyişle döndü. Kapının öbür yanından Prenses Maria'nın ürkek fısıltısı duyuluyordu. "Natasha, Natasha, babacığın uyumak istiyor." Küçük Natasha üsteleyen bir tavırla, "Hayır anne, uyumak istemiyor, gülüyor," dedi. Nikolay doğrulup ayaklarını aşağı indirerek kızını kucağına aldı. "Gelsene Maşa," dedi sonra karısına. Kontes Maria içeri girerek kocasının yanına oturdu, çekingen bir tavırla. "Oğlanın arkamdan koştuğunu görmemiştim," dedi. "Ben yalnız." Nikolay bir eliyle kızını tutarak karısına baktı ve kontesin yüzünde bir suçluluk fark edince öbür elini uzatıp ona da sarıldı ve onu saçlarından öptü. Sonra da Natasha'ya, "Anneni öpmeme izin veriyor musun?" diye sordu. Natasha utana utana gülümsedi. Eliyle Nikolay'ın karısını öptüğü yeri işaret ederek fısıldadı, "Bir daha."